Ayrım 7.
Zaten kulakları da doludur. Hayvanat bahçesini düzenlemekte olan öğrencilerden biri bahçenin planı hakkında açıklama yapıyordu. Karabekir söze girdi bu öğrenci karşısında. Yeter, söyle bakalım size tarih okutuyorlar mı? Ne duruyorsun, size Türk tarihi okutuyorlar mı? Küçük çapta bir eğlence düzenlenmişti. Şiirler okundu, türküler söylendi. Bundan sonra yüksek kısım öğrencilerinden Hüseyin Çakar kendi bestelerini çaldı piyanoda. Hele halk havalarından oluşturulan suit dinlenirken Günaltay kendini tutamadı. Görüyorum, yazma, besteleme, çalma kabiliyetleri mükemmel bu çocukların. Neden kalkar boyuna Frenk yazarlarını, Frenk eserlerini okuturlar bunlara, dedi. Karabekir, sizin Hakkı Tonguç için marşınız varmış, bir de onu söyleyin bakalım, dedi. Ortalık ıssızlaşıverdi. Kimse böyle bir marş anımsamıyordu. O sürdürdü konuşmasını. Canım, içinde köylü efendiniz falan varmış. Ha, dedi müdür, ziraat marşı. Devam edin çocuklar. Sürer eker biçeriz güvenip ötesine, milletin her kazancı milletin kesesine, toplandık baş çiftçinin Atatürk'ün sesine, toprakla savaş için ziraat cephesine. Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz, biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz. İnsanı insan eden ilkin bu soy, bu toprak, en yeni aletlerle en içten çalışarak, Türk için yine yakın dünyaya örnek olmak, kafa dinç, el nasırlı, gönül rahat, alın ak. Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz, biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz. Kuracağız öz yurtta dirliği, düzenliği, yıkıyor engelleri ulus egemenliği, görsün köyler bolluğu, rahatlığı, şenliği, bizimdir o yenilmek bilmeyen Türk benliği. Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz, biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz. Dipnot. Güfte Behçet Kemal Çağlar, Beste Ahmet Adnan Saygun. Paşa, doğacak büyük tehlikeler düşünülerek bu mektepler toptan kapatılmak üzeredir. Biz Ali Meclis'in temsilcisi olarak buraya son tahkikatı yapmaya geldik. Demek oluyor ki bu mekteplerin kaderi şu masa başında yapacağım konuşmalarda edindiğim intibaya bağlı. Orada bulunan İlköğretim Şube Müdürü Ferit Oğuz Bayır. Muhterem efendim, acayip buyrulan bu kurumlarda yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde eğitim öğretim yapılmaktadır. Bu okullar batı kopyası değildir. Kendi gerçeklerimizden hareket edilerek meydana getirilmiş bize göre kurumlardır. Milli duygu ve tarih kültürünü gerçek anlamıyla ancak buralar vermektedir. Şemsettin Günaltay. Peki ya Trabzon'daki hadiseye ne buyrulur? Orada talebelerin gayrimilli bir piyes temsil ettiği hadise çıktığı yalan mı? Yalan değil, yanlış efendim. Müfettiş piyesi temsil edilmiş, kaymakam bunu hükümet adamlarını küçük düşürücü bulmuş, yarısında durdurmak istemiş, seyirci razı olmamış. Jandarma polis çağrılmış, durum incelendi, enstitüce işlenmiş bir hata yok. Mülkiye müfettişlerinin raporu kaymakamın aleyhinde. Karabekir. Bir de şu var, talebeler hep köyden alındığı için köy şehir, zengin fakir ayrılığı yaratılarak yetiştiriliyorlarmış. En büyük tehlike burada. Ferit Bayır. Bu da yersiz bir endişe efendim. Enstitülerin amacı korkunç şekilde mevcut köy şehir farkını ortadan kaldırmak. Öteki öğretmen okullarında yetişenler bu fark yüzünden köylere gitmek istemiyorlar. Köyü köyün içinden aldıklarımızla kımıldatmaya şartlar zorluyor bizi. Dedikodular, endişeler köyün uyanmasını, memleket bütününün refaha kavuşmasını çıkarına aykırı gören kaynaklardan geliyor. Feridun Fikri. Ben cemiyetimizin kıymetlerine aykırı taraflar görüyorum yapılanlarda. Enstitü müdürü ayağa kalktı. Enstitüler, yurdumuzun özelliklerine göre tespit edilmiş 3-5 illik kesimler ortasında kurulmuştur efendim. Buralardan öğrenci alır, yetiştirir, oralara öğretmen verir. En ileri eğitim ilkelerini uygularlar. Çalışmaları kırtasiyecilik tempolarına uymaz. Okul yapımı, toprak ayırma işlerinde geri kalanlar oluyor. Türlü yönlerden rahatı kaçanlar oluyor. Geçenlerde bir öğretmen okulun toprak işi için kaymakama başvuruyor. Boş olduğu halde ilgilenmiyor. Yarın gel diyor. Öğretmen kaybedecek günü olmadığını söylüyor. Eh yarın dedik ya diyor, kesip atıyor kaymakam. Bunun üstüne öğretmen, affedersiniz kaymakam bey, Türkiye Cumhuriyeti kanunları içinde hangisinde yarın gel vardır deyiverince kıyamet kopuyor. Dipnot F.O. Bayır, Köyün Gücü, sayfa 291-294. O günkü konuşmalar böylece uzar gider. Ama birikiler kararlarını vermişlerdir. Oraya gitmeleri usul yönündendir. Sonra başta değindiğimiz gibi 5129 sayılı yasa 4-9-1947'de kabul edilerek köy enstitülerinin adı değiştirilmemekle birlikte her şeyi değiştirildi. Bir adları kalmıştı. Onları da 27-1-1954'te çıkan 6234 sayılı yasayla değiştirdiler. Yeniden açılabilirler mi? Tonguç şöyle der 1956'da 96 sayılı Demet dergisine yazdığı bir yazıda. Geleceğin okulunu çocuklar için bir cennet haline getirmek ülküsü zafer çelenkleriyle süslenirse, köy enstitüsü denemesinin kazandırdığı değerlerden de yararlanarak ulusumuzun karakterine en uygun eğitim kurumları yaratılabilir. Bunlara yakışacak adı bulmakta zorluk çekilmez. Demek ki önemli olan ad değil özdür. Öz adını da sanını da kendisi getirir zaten. Bu ulus gelecekte de kendi çocuklarına, kendi gerçeklerine özgü köy enstitüleri benzeri kurumları mutlaka kuracaktır. Dar boğazlardan kurtulması başka türlü olanak dışıdır. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Yıllar geçerken artan nüfus, eğitim ve gerçekten yaşam için eğitim beklemektedir. Bugün bunun karşılanmadığı, safsaklandığı bir gerçektir. Ama bütün bunların yanında köy enstitüleri sürüp gitse ne olurdu diye bir soru sorar da düşüncelerimizi sıralarsak, kurtuluşun yine onlara benzer kuruluşlarda olduğu ortaya çıkar. Her köyü okula ve öğretmene kavuşturmak için o zaman hazırlanan plana göre köy enstitüleri bütün yönleriyle sürdürülseydi 1956'da okulsuz köy kalmayacaktı. Öğretmene de kavuşacaktı. Her 8-10 köy bir sağlık memuruna ve bir ebeye kavuşacaktı. 1956 yılında plana göre bütün köyler sağlık denetimine alınmış olacaktı. Köy kümelerinin ortalarına yapılan bölge okulları yoluyla köy çocuklarına 8 yıllık öğretim olanağı sağlanacak ve giderek ilkokullar 8 yıla çıkarılacaktı. Yetişkinlerin eğitimi ve okuma yazması kısa sürede sağlanacaktı. Köylü, ekonomik düzeyini yükseltici, yaşamında işe yarayan bilgiyle donatılacaktı. Okuyan, uyanan milyonlarca köy çocuğunun alttan itmesiyle eski kurumlar değişecek, yenileri doğacaktı. Sonuçta kazanan bu halk ve bu yurt olacaktı. Dünya gözüyle. Yabancı ve yerli birçok politikacı, eğitimci ve aydının dikkatini çekmekte gecikmedi köy enstitüleri. Dünya eğitim ansiklopedilerine de Türk buluşu kurumlar olarak geçti. Kurucusu Tonguç'un bu ansiklopedilere tek Türk eğitkeni olarak geçtiği gibi. Şimdi köy enstitüleri için söylenmiş bazı tümceleri görelim. Kız ve erkek öğrencilerin oluşturduğu bir müzik topluluğu, bize verdikleri Batı müziği konserinde Beethoven ve Mozart'ın bazı parçalarını hatasız çaldılar. Alman Profesör Schwarz Kessler, Cumhuriyet Gazetesi. Türkiye'nin eğitim ve öğretim alanındaki en başarılı hareketlerinden biri köy enstitüleridir. Amerikalı eğitken H. Wofford. Son yıllarda tasavvurumdaki okullar Türkiye'de kurulmaktadır. O da köy enstitüleridir. Profesör John Dewey. Köy enstitüleri şimdiye kadar eşine az rastladığım pek kıymetli öğrenim merkezleridir. Profesör Charles Lattman. Köy enstitüleri Kemalist Türkiye'nin kendine has özel bir buluşudur. Frederick W. Fernow. Dünyanın hiçbir yerinde böyle yararlı ve anlamlı kurumlar görmedim. George Duhamel, Fransız düşünürü. Siz demokrasiye ulaşmanın gerçek yolunu bulmuşsunuz. Bu enstitüler dengeli ve ahenkli bir toplum tipinin garantisi. Enstitülerinizde memleketinizin kendi bünyesinden fışkırma kuvvetli, sağlıklı bir gençlik buldum. Miss Janet Rakin, Amerikan Kongresi'nin kadın milletvekili. Köy ile şehir arasında uçurum açmışsınız. Birkaç köy enstitüsünü ziyaret ettikten sonra anladım ki bu uçurum köy enstitüleriyle giderilebilir. Enstitüler, köy ile şehir, halk ile aydınlar arasındaki uçurumu doldurmak için bulunmuş pek maharetli bir çare. Arnold Toynbee, İngiliz tarihçisi. Aradığımızı, istediğimizi burada bulduk. Çağın gereklerine ve çevre koşullarına uygun eğitim kuruluşları oldukları için çok beğendik. Biz de uygulayacağız. Tayland Öğretmen Okulları Genel Müdürü. Türkiye'de köy enstitüleri, köylü yığınını ilgilendiren sorunların topuna el koyarak onları anlayıp çözümlemeye çalışmışlar, çözümlenmelerine yarayacak çareler önermişler, köylülerin günlük çalışmalarını, yaşayışlarını, maddi ve ahlaki bakımlardan iyileştirecek yeteneğe sahip öğretmenler yetiştirmişlerdir. Lexikon der Pädagogik adlı İsviçre ansiklopedisinin cehaleti yok etme maddesinden. Türk köylüsünün okunmasını, devrim ilkelerini öğrenip hakkı korur bir güce kavuşmasını çekemiyorlardı. Ödleri kopuyordu bundan. Nadir nadi cumhuriyet. Mükemmel neticeler temin eden ve Türk gencinin ruhi ihtiyaç ve istidatlarına uygun düşen hür ve verimli terbiye usullerini bir an önce bütün terbiye sistemimize tatbik etmek bu tecrübeden alınacak başlıca ders olmalıdır. A. Emin Yalman, Yarının Türkiye'sine Seyahat. Köy enstitüleri Türk eğitimcilerinin ilk orijinal büyük eseri ve köy çocuklarının yaratıcılık destanı olmuştur. Profesör Sabahattin Eyüboğlu. Köy enstitülerinin gücü milli oluşundan ve gerçeklerimizin zorlanmasından doğmaktadır. Profesör Cavit Orhan Tütengil. Cahil oldukları söylendi. Onlar girdikleri bütün sınavları kazandılar. En yüksek öğrenim basamaklarını aştılar. İçlerinden uluslararası çapta profesörler, hukukçular, yazarlar, şairler, eğitimciler çıktı. Hürrem Arman, Piramidin Tabanı adlı kitabından. Köy enstitülerine indirilen darbe, Türk toplumunun çok ötesine taşan, bütün geri kalmış ülkelere yönelen bir ihanetin ifadesidir. Profesör Mümtaz Soysal. Köy enstitüleri kalkınmayı bilinçli hale getiren öğelerden biri idi. Profesör Tarık Zafer Tunay'a. Köy enstitülerine karşı olanlar dün olduğu gibi bugün de eğitimciler, düşünürler değil, politikacılar, din ve mukaddesat bezirganları, sözde ulusçulardır. Şevket Gedikoğlu, Evreleri, Getirdikleri ve Yankılarıyla Köy Enstitüleri adlı kitabı. Bütün okul kategorileri içinde köy enstitülerimizin faaliyetlerine, çalışma programlarına hakim olan görüş, ilmin de vardığı neticelere uygun olan görüştür. Milletler Arası Terbiye Kongrelerinde köy enstitülerimizin bünyesini, çalışma tarzlarını haklı bir övünme ile izah edebiliriz ve bilhassa burada yetişen gençlerimizi ileri kültürlü, ileri vazife ve mesuliyet duygulu gençler olarak takdim edebiliriz. Muzaffer Şerif Başoğlu, Değişen Dünya, sayfa 107. Eğer köy enstitüleri yöntemleri yürütülseydi, eğer köy enstitüleri devam etseydi, bugün Türkiye'de okuma yazma bilmeyen vatandaş kalmayacak, kafası üşümeyen köylü çocuğu mumla aranacaktı. İlhan Selçuk, Oluşum Dergisi, aynı sayı. Köy enstitüleri fikri artık tüm milliyetçilerin ve toplumcuların malı olmuştur. Enstitüler kapandı ama fikir olarak yaşıyor, canlı duruyor. Profesör Bahri Savcı, Oluşum Dergisi, aynı sayı. Klasiklerin çevrilmesi, Eğitim Bakanlığı'nca Tercüme Dergisi'nin çıkarılması, Batı müziğinin okul eğitiminde yerini alması, konservatuvarın, operanın Türk özekin yaşamında yerini alması, asıl bu atılımların kaynağı olan eğitim öğretime içten bir tutumla önem verilmesi ve köy enstitülerinin kuruluşu, buradan yetişen öğretmenlerin köy okullarında köy önderi nitelik ve işleviyle görev başına gelmeleri, başlatılan Türk aydınlanmasının köye ulaşma çabaları, yüceltici duygularla yaşanan olaylardı. Sami Karaören, 50. yılında Köy Enstitüleri adlı kitap. Köy enstitülerinin amacı, yüzyıllarca safsaklanan 40 bin köyün insanını okur yazar, el sanatları öğrenmiş, aydın bir yurttaş, iyi bir üretici olarak yetiştirmekti. Onlara çağdaş bir davranış kazandırmaktı. Yalnız köy çocuğu alıyor onları köy koşullarına göre yetiştiriyordu. Köy enstitülerinde dersler hep araştırma incelemeye dayanırdı. Tarih kronik olaylar olarak okutulmaz, tarihsel olayların nedenleri araştırılırdı. Türkiye'ye yenilik hareketlerinin neden geç geldiği üzerinde durulur, geri kalmışlığımızın nedenleriyle ilgili kitapların okunması öğütlenirdi. Oysa kendi çıkarlarını köylünün olduğu gibi kalmasında gören toprak ağaları ve aracılar, köy enstitülerinin yarattığı düşünceyle köylü yapısını değiştirmesine karşıydı. Köylü çocuklarının bu yönde bilinçlenmesine karşıydı. Bekir Semerci, Türkiye'de İleri Atılımlar ve Köy Enstitüleri adlı kitabı. Değişen. Ağustos'un ortası. Güneş tam bizi nişan almış herhalde. Terliyor, kavruluyoruz açık kamyonun üstünde. Kollarım cayır cayır yanıyor. Kim bilir kaçıncı kez deri değiştirecek bu yanma yüzünden. Hele alnım, güneş okunu oraya uzattı ve hiç çekmiyor. Kıpırdamanın, yer ya da yön değiştirmenin olanağı yok. Yarısı 25 var şu küçük karoserin içine istif edilenlerin. Kuvvetsizce esen yel de biber ekiyor sıcaklığın üstüne. Bereket versin hareket halindeyiz. Köyleri, dereleri, tepeleri geride bırakıp geçiyoruz sizle. Ne kadar sıkıcı olsa gitmekte olan insanın canı sıkılmıyor yolda. Hele böylesi gidişte can sıkıntısının işi yok da bizi mi bulacak? Bulsa da yaklaşamaz. Kamyonun bir köşesinde kavga edenler değnek değneğe gelirken, çuvaldan kocaman elmaları seçerek taş vurur gibi ötekilere vurup güldürmeye, onları değer mi bu yaptığınız şu güzel yolculukta diye düşünmeye yöneltenler var. Yolcuların en az yarısı türkü söylüyor ama yine herkes kendi söylediğini dinliyor. Zaten anlaşılması güç, hepsi Kürtçe. En gür çıkıp ötekileri bastıran ses, elma çuvallarının sahibinin sesi. Şoför yerinde elmalarının başına gelenden habersiz. Hello, mello, mellome deyip duruyor. İşkele, şah geldi ve canik köylerini geçtik çoktan. Bataklıkların bir sağından gidiyoruz, bir solundan. Çok güzel bir yol yapılıyor. Bitmek üzere. Diyor ki yanı başımda ayaklarını dışarı sarkıtarak oturan şoför yardımcısı. Daha düne kadar buralardan geçen her araba çamura gömülmeden geçemezdi. Köylülerin özel camızları vardı kamyon çıkarmaya. Van Erciş arasını 3 günde zor giderdik. Hele şu yol bir tamamlansın. Mahibent Köprüsü'nü geçince öğretmen okulu göründü. Eski adıyla Köy Enstitüsü. Bir yanını göl, bir yanını yemyeşil tarlalar çevirmiş. İnsanın içi açılıyor ta geriden görünce. 4 gündür bu çevredeyim. Uyku durak yok. İnsan ülkesini tanımak için yola çıkınca çektikleri tad oluyor ağzına. Dün öğlen Başkale'nin sınır köyleri, bugün Erniz. Kafamdaki bulanıklık daha geçmedi. Geçmez de. Neydi o Nobrin, Tavik, Soradur, Ganisbi, Zapbaşı, Eğrisup köylerinin kuruluğu? Onların durumu için söyleyeceklerim buraya sığmaz. Okula ayrılan yola gelince şoför yerinin üstünü takırdattı yardımcı indim. Ernisköy Enstitüsü'nü göreceğim. Yürüdüm bayır aşağı. Şöyle az çekecek, tatlıca yürünecek bir yol. Okul gölün kıyısında koskoca bir büke yerleşmiş. 21 köy enstitüsünden bir tanesi, en son açılanı. Anılarım başıma üşüşüyor yürürken, kabarıyor duygularım. Derdimiz günümüz köylerimizi köy etmek. Oyunumuz, türkümüz hep oradan ve orası içinde. Aynı yolda aynı emek, gönüllerde bir tek dilek. Türk köyünü önde görmek, Türk köyünü önde görmek. Mehmetçiğin oğlu kızı önderinden aldı hızı. Başarırız kavgamızı, başarırız kavgamızı. Engelleri aşıyoruz, ülkümüze koşuyoruz. Bu aşk ile çıkmıştık yolun turabına. Köyleri fethedecektik. Enstitüler bizi fethetmişti. Kendi doğup büyüdüğümüz toprağı ve bu toprağa bağlı insanları, kendi ana babamızı yani uyandıracak, tam yaşayan insanlar durumuna getirecektik. Topraksa yalnız uğrunda ölenlerin varlığınca değil, üstünde onu gereken biçimde çağdaş teknikle işleyenler ölçüsünde de vatan olurdu. Bu da önce kafaların boş inanışlardan temizlenerek yaşama bağlanmasıyla olasıydı. Fakat önce bizim kafalarımız düşünmeye alışacaktı burada. Önce biz aydınlanacaktık. Bilisiz yığınların arasına birer kıvılcım olarak karışacaktık. Bu gidiş, bu yolculuk en uzak köye kadardı. Ama başaracaktık. Başarırız kavgamızı, başarırız kavgamızı diye bitiyordu marşımız. Enstitüleri, biz ilişkinleri kurduk. Çalıştık, okuduk, yazdık, düşündük. İnsan olarak varlığımızın anlamını kavradık. Eski yerlerinde, doğanın ortasında varlıkları olduğu gibi duran enstitülerin adı değişti sonra. Acaba enstitülerde adlarından başka değişen yanlar var mı diye düşündüm hep yol boyunca. Nizamiye kapısında bir öğrenci karşıladı beni. Öğrencilerin çoğunlukla yaz tatili için okuldan ayrıldıklarını, az sayıda kalanlar olduğunu söyledi. Yürüdük. Yapıların önüne gelince çiçekler arasındaki ağaçların gölgesinde oturan bir kümeye yaklaştım. Masanın başından bir genç kalkarak, "Hoş geldiniz, ben uygulama öğretmeni Ali," dedi. Konuştu, kendisi başka bir köy enstitüsü çıkışlıydı. "Ne var ne yok okulunuzda?" "Vallahi güzellik var, iyilik, hoşluk, başka ne olsun?" "İyi, sevindim." "Ben de öyle seviniyorum ki şu enstitülerin öğretmen okulu haline gelmesi çok iyi oldu. Ama tam olarak değiştirmeli ve eski yöneticileri de uzaklaştırarak huzura ermeli." Ali Bey neden bu yönden dem vurdu bilmem. Ben kirli ve bitkindim. Göle girmek istiyordum. Gölün tadını öte kıyısından, Tatvan'dan biliyordum. Hele yolcu için birebir. Bir ovalarsın kendi kendine, soda köpürür. Tertemiz çıkarsın. Birlikte girdik göle. Gezdik sonra. Ders programını gösterdi. Çok özenilmişti. Sarı renkli mantarlarla Türkçe, beyazla matematik gösterilmişti. Evlerde öğretmenler de çok rahatlardı. Müzik salonundan çıkarken bir öğrenciyle karşılaştık. Öğrenci başkanıymış. Çoruh'un Şavşatı'ndan, ilçeli. Hem gezdik hem konuştuk Mehmet'le. Ali Bey'in de mi söylediklerini anlattım. "Şimdi 6. sınıftayım. Her şeyi öğrendim. İnsan eskiden kültür sahibi olamıyormuş burada. O vakit işe önem veriliyordu." "Kültür?" "Tarih, coğrafya, fizik okumaya vakit bulamıyorlarmış işten. Sonra da bu kültürsüzlük yüzünden köylüyle geçinemiyorlardı." "Geçinmede kültürün payı küçümsenemez Mehmet. Yöneticilerin elverişsizliği, çevrenin geriliği de gözden ırak tutulmamalı. Yöneticilerin anlayışsızlığı da." "Köyde öyle kültürlü olacak ki öğretmen, şehre göçleri falan önleyebilsin." "Kültür kültür diyordu ya Mehmet, bundan ben de bir şey anlamıyordum, o da. Yine de sordum işten ve kültürden ne anladığını. Dedi ki, o vakit uygulama yapılmıyordu. Şimdi okullara gidip uygulama yapıyoruz. Plan yapmayı öğreniyoruz. Şehir okullarında örnek dersler veriyoruz.